Efendim merhabalar. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlayarak programımıza başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta programımızda Sultan Fatih'in son seferini ve vefatını konuşmaya gayret etmiştik. Tabii Sultan Fatih'ten konuştuğumuzda, ondan bahsettiğimizde biraz Venediklilerle ilgili de konuşmamız gerekiyor. Çünkü Venediklilerle Sultan Fatih mücadelesi önemli. Yani Doğu Akdeniz'de hakimiyet kurmuş bir devlet Venedik. İslam dünyasını çok iyi bilen ve her zaman İran'ın da arkasında duran bir devlet. Sultan Fatih saltanatı döneminde Venediklilerin özellikle Doğu Akdeniz'deki nüfuzunu önemli ölçüde kırmış durumdaydı. Bu programımızı biraz Venedik üzerine konuşmayı planlıyoruz. İnşallah yaklaşık 45 dakika boyunca değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Okay, bir programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Şimdi tabii Sultan Fatih İstanbul'u fethettiğinde o dönemde İstanbul'da Venediklilerin ve Cenevizlilerin hakimiyeti söz konusuydu. Yanlış hatırlamıyorsam bu yine İstanbul fethi programlarından birinde konuşmuştuk diye tahmin ediyorum. Aslında İstanbul'un fethinde mücadele Bizans'la Osmanlı arasında değil, Venedik'le Osmanlı arasında gibi bir yargı ortaya çıkmıştı. Buradan başlayalım isterseniz. Yani Venedik, Osmanlı Devleti için Sultan Fatih dönemini baz alarak konuşacak olursak ne ifade ediyordu abi?
İbrahim'cim, evet, güzel bir giriş yaptın. Venedik tüm Doğu dünyası için, özellikle Doğu Akdeniz havzasında ki tüm tarihi gelişmelerde ve daha sonra Osmanlı ve Osmanlı'nın alternatifi olarak ortaya çıkan, bir sürede ciddi şekilde batılı kaynaklar tarafından desteklenen, batılı güçler tarafından desteklenen Safevilerin tarihinde de çok önemli bir yeri var. Hı hı. Venedik o gelişmelerin daima tam ortasında yer almış. Çünkü şu önemli bir husus ki, bu Venezia, İtalyancası Venezia, Latince Venetia olarak geçen bu şehir, Adriyatik Denizi'nin ucunda, en kuzey ucunda, Po Nehri'nin bu açılan, Adria Denizi'ne açılan noktasında ki bir lagünün üzerinde kurulmuş, pek çok adacının üzerinde kurulmuş bir deniz devleti, bir deniz ülkesi olarak da geçer. Bu lagünlerin üzerine, lagün üzerindeki adacıkların üzerine insanların göçü, bu kavimler göçü zamanında, İbrahim'in sırasında 5. 6. yüzyıllara kadar geri gider. Buradaki çarpışmalar ve güçlü barbar kabillerin, yani batıların deyimiyle barbar kabillerin gelmesi ve bölge halkını, karada yaşayan bölge halkını ciddi manada rahatsız etmeleri sonucu bu adalar üzerinde hayat başlıyor İbrahim'ciğim. Hı hı. Bu adalara, bu lagünün üzerindeki adalara yerleşiyorlar ve 160'ı bulan kanallarla bu adaları birbirine bağlıyorlar ve şehir çok değişik bir karakteristik özellik gösteriyor bu suyun üzerinde. Hı hı. Yani Po Deltası'nın üzerinde bu şekilde denizle birleşmesi bu şehrin ilginç bir yaşam standardı, ilginç bir yaşam kalitesi ve ilginç bir görünsel de bir tesir sunuyor görenler üzerinde. Hı hı. 160'ı bulan bu kanallar çok sanatsal açıdan, sanat tarihinden çok önemli köprülerle bağlı birbirine. Ve ana kanalı, bunların tabii büyük kanal, grande dedikleri büyük kanal, bu şehri S şeklinde biçiminde ortadan ikiye bölüyor. Strauss kardeşlerin bu kanallar üzerine ve bu köprüler üzerine çok ciddi besteleri vardır, çalışmaları vardır İbrahim'ciğim. Hı hı. Nihayetinde tabii şehrin tarihinin çok geniş bir, çok uzun yıllara dayanması ve şehrin tabii ki Doğu Roma İmparatorluğu'na bağlı olarak gelişmesi, onun kanatları altında yer alması, onun Doğu'nun en batıdaki, batının da en doğudaki şehri diye anılmasına sebep oluyor. Şehri asıl en itibarlı hale getiren husus İbrahim'ciğim ve ona ikinci bir isim veren, yani ona San Marco Cumhuriyeti adını veren husus da şöyle. Hı hı. Rivayete göre iki Venedikli tüccar Mısır'ın İskenderiye şehrinden bu Aziz Markus'un, İbrahim'ciğim, İncil yazarlarından, ana İncil yazarlarından biri, Matta, Lukas, Markus ve Yuhanna İncil'lerinin, bu dört ana İncil'in yazıcılarından olan Markus'un kemiklerini İskenderiye'den getiriyorlar ve bugünkü San Marco Katedrali civarında muhafaza ediyorlar. Katedral oraya sonradan yapılıyor ve San Marco aslanı denilen bu Markus'un sembolü, hı hı, O günden itibaren bu sarı sancaklara, Venedik'in sarı sancaklarına işlenmeye başlıyor. Ve sadece İtalya'nın değil, İbrahim'in tüm Doğu Akdeniz'inde en prestijli sancaklarından biri olarak bu San Marco aslanının görüldüğü Venedik sancağı çok uzun asırlar boyunca İtalyan devletlerinin en prestijli sancağı olarak tüm askeri ve ticari gemilerde görülüyor. Tabii ki bu Venedik'in ticari üstünlüğü tüm orta çağlar boyunca devam etmiş ve şu da dinleyicilerimizin zihninde yer edecektir inanıyorum İbrahim'cim, şu da önemli bir husus. Tüm orta çağlar boyunca dünyayı, bilinen dünyayı diyelim, o dönemde tabii tüm Akdeniz havzası kapsıyor bu. Bilinen dünyayı en iyi tanıyan insanlar Venedikler.
Hı hı.
Neden denecek olursa, bunun da sebebi şu. Bu insanlar çok erken tarihlerden itibaren geniş katılımlı, özellikle aile şirketleri kuruyorlar İbrahim'cim. Bu şirketlerin temeli İtalya Yarımadası'nda.
Hı hı.
Fakat tüm önemli şehirlerde, İskenderiye olsun, Halep olsun, çok daha uzak Fas'a kadar uzanan şehirlerde olsun, kıyı şehirlerinde ticari dominyonlar kuruyorlar İbrahim'cim.
Bir de abi, yani evet. Denizcilik alanındaki gelişmişlik düzeyleri evet. de biraz müdetkili olsa gerek. Hani meşhur bir laf vardı, denizlere hakim olan dünyaya hakim olur derler ya.
Evet.
Yani Venediklerin denizcilik alanındaki gelişmişlik düzeyleri de aslında dünyayı tanımalarına fırsat vermiş, imkan vermiş gibi duruyor.
Aynen öyle. Aynen İbrahim'ciğim. Özellikle İslam dünyasını çok iyi tanıyorlar.
Evet.
Çünkü bütün ticaretleri Doğu Akdeniz havzasında, bilhassa o büyük ana ticaret merkezlerinde olduğu için, dünyanın merkezi dediğimiz işte Hicaz ve Kudüs bölgesine doğru olduğu için o dönemlerde İbrahim'ciğim, bu insanlar dünyayı herkesten daha iyi biliyorlar. Çünkü o bölgelerde tutunabilmek için ticari ya da ticaret evleri kuruyorlar ya da küçük mahalleler kuruyorlar. Bunun için de bölge halklarıyla ciddi şekilde iyi ilişkileri var İbrahim'ciğim. Ve gerçekten de bu onlara hem ticari üstünlük hem de insan tanıma ve dünyayı tanıma gibi bir daha farklı kültürel bir üstünlük de sunuyor İbrahim'ciğim.
Evet.
Ve mesela Venedikli diplomatların kaleme aldıkları bir takım raporlar var. O sadece... Buna rezensiyone dedikleri bu raporlar sadece o dönem, sadece Venedik Cumhuriyeti'ni ilgilendiren, idarecilerini ve halkını ilgilendiren bir şey değil, bir kaynak değil. Aynı zamanda da tarihçileri de ilgilendiren, bugün dahi ilgilendiren çok ciddi bir kaynaklar.
Aslında bir anlamda dünya üzerinde istihbarat çalışması da yapmış oluyorlar yani. Nerede, aynen ne var,
bravo,
kimler yaşıyor, bravo, kültürleri nelerdir, inançları nelerdir?
Aynen öyle. Çok güzel bir noktaya değindin İbrahim'ciğim.
İnteresan belgeler yani.
Tabii ki biz mesela Türkler olarak daha Selçuklu döneminde dahi Anadolu'ya Diyar-ı Rum, yani Roma ülkesi derken, bütün Venedikliler ki daha sonra biz tabii bunu Marco Polo'nun kayıtlarında hatıratında da göreceğiz. Hı-hı. Tüm Venedikliler ve İtalya, onların adında tüm İtalyanlar Anadolu'ya Türkiye adını vermişler İbrahim'ciğim. Onları Türk diyarı diyorlar. Biz mesela Doğu Roma, biz Roma diyarı derken onlar Türkiye demeye başlamışlar. Bu onların bütün ticari hakimiyetlerini kurdukları bölgedeki, dediğin gibi İbrahim'ciğim, dönemi, şartları, insanları çok iyi tanımalarından görerek bu durumları karşılaştırabilme fırsatlarından doğuyor. Venedik'te gerçekten de bilgi sahibi, yani İbrahim'cim, Venedik'te senin bir şirketin merkezi oradaysa, mutlaka diyelim kuzenlerinden bir tanesi ya İskenderiye'de, ya Trablusşam'da, ya Halep'te, ya da İstanbul'da. Hı-hı. Bunun şubeleri var. O bölgenin, bulundukları bölgenin giyim ve tüketim, giyecek, yani ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne giyiyorlar, bunun şeyini öğreniyorlar. Detaylarını öğreniyorlar. O yüzden de senin de az önce bildiğin, buyurduğun üzere bunları dosyalamışlar İbrahim'ciğim.
Hı hı.
Bir Trablusşamlı nasıl yaşar? Bir İstanbul'daki bir Türk nasıl yaşar? Bunları bu Venedikli bölgelerde yaşayan doçlar da bunları balyozlar, Venedik balyozları bunları çok güzel bir şekilde dosyalıyorlar.
Hı hı.
Daha sonra meslektaşlarına devrediyorlar. Meslektaşları bu kayıtları daha sonra tarihçilerle paylaşıyor. Ve aynı zamanda da tabii ki istihbaratçılarla da paylaşıyorlar İbrahim'ciğim. Evet. Aynı zamanda da istihbaratın çok ciddi manada Batı dünyasında gelişmesi Venediklerle başlıyor. Şimdi İbrahim'cim, bu Venedik tabii Osmanlı ile ilişkilerine tabii biz çok uzun süre değinmeye çalıştık Fars Parlamentosu döneminde. Oraya geleceğiz. Daha detaylarına geleceğiz. Fakat Venediklerin başlarında doçlar var İbrahim'cim. Bunlar doç deniyor Venedik idarecilerine.
Evet.
Bu Cumhuriyet'in, Venedik Cumhuriyeti'nin başında tabii bu Cumhuriyet bir cumhuriyet olarak geçiyor ama bunların da başında bu doçlar var. Bunlar hırsi olarak iktidarda kalamıyorlar İbrahim'ciğim. Yani bir Venedik doçunun tahttan indikten sonra, çekildikten sonra ya da indikten sonra yerine oğlu gelmiyor. Bunlar zengin tüccarlardan oluşan Venediklerin bir patrici diye alınan bir sınıfı söz konusu. Bunlar eski Roma Cumhuriyeti'nin, Roma Cumhuriyeti'nin modelini, imparatorluğun değil Roma Cumhuriyeti'nin modelini belirlemişler. Fakat bunlar tabii Roma Cumhuriyeti'nde yaşanan o biliyorsun kriz anlarında bir düşman şehre yaklaştığında, devlet tehlikeye girdiğinde bunlar diktatörlere 6 ay süreyle iktidarı devrediyorlardı İbrahim'ciğim. Çünkü başta bir kişi olursa kararların daha çabuk alınabilmesi söz konusuydu. Bu yüzden de 6 aylık süreçlerle iktidarı devredebiliyorlardı. Bu noktada bir akıbetine uğramak istemiyordu Venedik Cumhuriyeti İbrahim'ciğim. Roma akıbetine uğramak istemediğinden, burası önemli, bu patricilerin arasından seçilen doçlar İbrahim'ciğim öyle bir baskı altında tutuluyordu ki, bak şehrin idareci, ülkenin idarecisi olmasına rağmen sırf Roma'nın akıbetine uğramamak kaygısıyla İbrahim'ciğim bir Venedik doçu hiçbir zaman istediği gibi seyahat edemezdi. Venedik'ten dışarı çıkamazdı. Burada sarayında mukim kalmak zorundaydı. Hatta izin almadan İbrahim'ciğim senatodan izin almadan evlilik dahi yapamazdı. Doç'un evleneceği olan kız mutlaka bu patrici ailelerinden biri tarafında ortak bir konsensüsle belirleniyordu. Onun dışında bir evlilik yapamıyorlardı. Hatta başa gelen aile, Venedik Doç'u ve ailesi İbrahim'ciğim, bunların kendi aralarındaki dışarıyla yazışmaları dahi yasaktı. Bunların kendi aralarındaki mektuplaşmaları dahi bir komisyon tarafından tetik edilirdi. Yani mektuba bir görüldü damgası vurulur. Askerde öyleydik ya İbrahim'cim, mektuplarımıza görüldü damgası vurulur. Evet, aynen evet. Bu şekilde yaşıyorlardı. Hatta bu yüzden doçlara, Venedik doçlarına muhteşem mahkum dindirdi Avrupa sattığında. O kadar sıkıydı idareleri. Şimdi bunlar tabii maaş da bunlara ödenmezdi İbrahim'cim. Bunlar varlıklı aileler, tüccar aileler olduğu için. Evet. Doçlar belirli bir de ücret almazdı. Hatta kendi altlarındaki mahiyetlerinin ücretlerini de kendileri ödemek durumundaydılar. Ve tabii ki şehirden dışarı çıkması yasak olan bir doçun elbette ki mal mülk edilmesi de, Venedik dışında mal mülk edilmesi de mutlak olarak yasaklanmıştı. Buna rağmen Venedik doçlarının içerisinde İbrahim'ciğim ikisi öne çıkar. Bunlar hakikaten de gözü açık ve becerikli adamlar olarak öne çıkıyorlar. Bunların birincisi, bir tanesini bütün dinleyicilerimiz aşağı yukarı tanırlar. Bir tanesi Tommaso Mogenico isimli bir, daha çok böyle bir, nasıl diyelim, bir tefeci asıllı bir adam. Fakat hepimizi ilgilendiren, hepimizi bildiği isim Enrico Dandolo'dur İbrahim'ciğim.
Evet.
Bu kör bir dene Venedik doçu. Bu 6. Haçlı Seferi sırasında 1204 Haçlı Seferi esnasında o Haçlı güruhlarını İstanbul'a yönelten ve böylece Doğu Roma'dan yıllarca o şehir üzerindeki dominyonlarda karşılıklı birbirlerine yaptıkları o katliamları, kıyımları bir nevi Ortodokslardan bir intikam almak üzere 6. Haçlı Seferi'ni İstanbul'a bir anda çeviren, ya bu adam kör ha İbrahim'ciğim. Yani ona rağmen bunu başarabiliyor. Ve büyük Latin yağmasını, ahalisinin katliama uğradığı, manastırlarındaki rahiplerinin kadar kaldırıldığı, büyük şehir yağmasının döneminde 1204 Latin istilası zaten çok uzun asırlar boyunca
Avrupa'da
Ortodoksların zihninden hiçbir zaman silinmemiş.
Evet.
Ve hatta Fatih'e ve Türk ordusuna bir nevi daha sıcak bakmalarını sağlamış bir acı gerçek. Bunun İbrahim'ciğim tabii ki Venedik o yağma sonrasında hatta yakın zamana kadar dahi bu Patrick Bartolomeo zamanında İbrahim'ciğim bu kutsal, pek çok Ortodokslar açısından kutsal emanetin Roma'dan geri alınması başarıldı. Hatta o, ben hatırlıyorum, bu 15 yıl falan, 10-15 yıl oldu. Ciddi konuşuldu bunlar, televizyon haberlerde falan da
evet,
çıkıyordu.
Evet.
Bartolomeo'nun ciddi bir şekilde işte Vatikan'ı ziyaretlerinde bunun için birkaç ziyareti oldu ve o ziyaretler esnasında bu kutsal emanetlerin geri alması bir meselesi ortaya konuluyordu. Önce buna bir Vatikan direnir gibi olsa da daha sonra baktı ki iş çok medyatik bir konuma gelip sosyal medyada destekçileri tarafından da Ortodoks tarafından da çok paylaşılmaya başlayınca pek çok kutsal emaneti Katolikler vermek durumunda kaldılar. Bunu muhtemelen tabii ki çok gönüllü yapmamışlardır İbrahim'ciğim. Bu yüzden bizim de tabii pek çok çalınan o arkeolojik kıymetlerimizi Bergama'daki büyük o tapınak girişi kapısı gibi İbrahim'ciğim. Bunları şu anda Berlin Müzesi'nde sergilenen pek çok örnek var. Bunları da ciddi bir aslında sosyal medya baskısı oluşturulabilecek bir çağdayız. Yani bu sadece devletler arasındaki bir iki mektup yazışmasından ibaret kalmayacak şekilde bilhassa sosyal medyayı ciddi takip eden gençler tarafından bu baskı unsuru olarak da kullanılabilir elbette. İbrahim'cim bu Venedik çok uzun yıllar boyunca İbrahim'cim. Yani ta ki Napolyon Bonaparte'ın 1797'de Venedik Cumhuriyeti'ni komple ortadan kaldırması dönemine kadar aşağı yukarı 1000 yıl civarında İbrahim'cim varlığını bir şekilde muhafaza etmiş fakat gücünü o büyük muazzam saygı gören gücünü Fatih Sultan Mehmet Han devrinde kaybetmiş bir devlet. Tabii hiçbir zaman da umudunu da yitirmemiş, eski güzel günlerin hatıralarına dönebilmek için en sinsi kalkışmalara, tertiplere
Tenezzül
girişmiş
etmiş.
bir devlet. Napolyon'a şey diyor Venedik'e Avrupa'nın en güzel açık hava salonu diyor. Çünkü gerçekten de Venedik'in İtalyan mimarisi ve özellikle bu Yunan adaları üzerindeki hakimiyetleri döneminde İbrahim'cim yani Doğu Roma dönemindeki o Venediklerin o özellikle Adalar Denizi'ndeki hakimiyetleri yerleşimleri esnasında yaşadığı esnada büyük mimari eserler koymuşlar. Yani bugün dahi Adalar Denizi'ndeki adaların kıymeti biraz da bu eski Venedik yerleşimlerinin görünümlerini muhafaza
Etmesinden
edebilmelerinden
dolayı.
kaynaklı. Aynen o şekilde İbrahim'cim. Napolyon Bonaparte dönemine kadar dedik varlığını muhafaza etmiş. Fakat Fatih Sultan Mehmet Han döneminden sonra eski gücünü
Yitirdi.
yitirmiş bir devlet. Fakat bunlar ümitlerini kaybetmediler dedik. Bilhassa Safevi döneminde, 2. Beyazıt Han döneminde bir anda 1502'de o Akkoyunların devirip Tebriz'de bir anda ortaya çıkan Safevi devletinin bilhassa ateşli silahlar edinmeleri ve ateşli silahların daha da önemlisi ateşli silahların harp alanlarındaki önemini bak bu kadar örnek yaşanmış İstanbul fethi ateşli silahların bir zaferi örnek olarak Osmanlı ordusunda büyük balyoz ve şahi toplarının örneği ortadayken buna rağmen Venedik Safevileri Şah İsmail ve ekibini ateşli silahların önemine ikna edebilmek için çeşitli o defalar buraya elçilik heyetleri göndermiş İbrahim'ciğim. Silahlanmanın önemi ateşli silahlarla donanmış bir ordunun ki o zamanlar Safeviler de süvari kuvvetlerinin gücüne çok dayanıyor ki zaten Çaldıran'da bunun bu aşırı özgüvenin şeyini görecekler, bedeli ödenecek. Uzun süre o darbeyi alana kadar, Çaldıran darbesini alana kadar bu hususun önemi Safeviler tarafından da anlaşılamadı. Ve daha sonraki ciddi silahlanması şeyden sonra da Şah Tahmasp döneminde de ciddi silahlanması hep başta Venedik ve Vatikan tarafından sağlandı İran'ın İbrahim'ciğim. Ve bu İran şey hususu da ilişkisi de Batı ilişkisi de hep Venedik dominyonlarının, Venedik tüccarlarının, Venedik tacirlerinin karşılıklı casusların taşınması, karşılıklı bilgilerin taşınması, karşılıklı silahların taşınması ve malların taşınmasıyla bir numaralı Şii
Destekçisi.
Hristiyanlık ilişkisi bu dönemde de özellikle Safeviler döneminde de çok güçlü bir irtibat. Hatta bir rapt edilmiş bir gönül irtibatı haline dönüştü İbrahim'ciğim.
Abi, İranlıların tarihin her döneminde İslam dünyasına verdikleri zarar malum. Venediklerin bunlara verdiği destek de enteresan geldi. Bir ara verelim isterseniz, aranın ardından buradan devam edelim. Yani Venedik İranlıların
Eyvallah.
için destekledi. Bu konuyu biraz açmak gerekir diye düşünüyorum. De kıymetli dinleyicilerimiz, kısa bir ara, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce Venedik Devleti'ni, tarihi süreci baz alarak konuşmaya gayret ediyorduk. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinin ardından Venediklerin artık gücünün yavaş yavaş bitirildiğini ve tekrar eski günlerine dönebilmek adına bir takım girişimlerde bulunduğunu söyledi Okay Tiryakioğlu ki İranlılarla, Safevilerle kurduğu ilişki de bu girişimlerden bir tanesi. İran'ın İslam dünyasına verdiği zarar, tarihin eski dönemlerinden itibaren verdiği zarar hepimizin malumu ki İran zaten bu süreci devam ettirebilmek adına Batı'yla ittifak kurmayı hiçbir şekilde yadırgamamış, bundan imtina etmemiş bir devlet. Osmanlılara karşı mücadelesinde de böyleydi. Bugünü biraz aslında pek söylemek istemiyorum ama bugün de biraz böyle. Dolayısıyla Venedik-İran ittifakı önemli. Okay Tiryakioğlu ile sohbetimize buradan devam etmek istiyorum. Okay abi, Venediklilerin İranlıları desteklemesi, İranlılara verdiği desteğin ölçüsü ve İranlıların onların desteği üzerine İslam dünyası üzerinde gerçekleştirdiği eylemleri biraz konuşalım istiyorum. Ne dersiniz abi?
Eyvallah İbrahim'cim. Tabii ki bu açık bir husus. İlk Haçlı Seferi'nden itibaren ta 1096'dan başlayan süreçten ta 1227'ye kadar, son Haçlı Seferi'ne kadar, son hücum hattı Haçlı Seferi'ne kadar 9 sefer boyunca İbrahim'cim bariz bir şekilde Şii dünyası bunu bir şekilde kendi tarafına yontmaya çalıştı. Yani Safeviler öncesinde de Fatimiler de biz bunu görüyoruz. Mutlaka bir şekilde hem ticaretlerini, hem karşılıklı bilgi alışverişlerini, hem de siyasi avantajlarını, siyasi geriliklerini bir şekilde avantaja dönüştürmeye çalıştılar Batılılar üzerinden.
Evet.
Bu noktada da onların ana payandası Venedik Cumhuriyeti oldu. Venedik Cumhuriyeti eğer Fatih Sultan Mehmet Han döneminde akamete ve gerilemeye peşi sıra uğratılmasaydı eğer, Fatih Sultan Mehmet Han döneminden ardından gelecek olan 2. Beyazıt Han dönemi muhtemelen çok daha kısa sürecek ve Akkoyunlu Devleti çok daha kısa bir sürede ortadan kalkmış olacak. Belki daha Yavuz Sultan Selim Han'ın çok daha gençlik yıllarına gelecek ve onu iktidarda göremeyeceğimiz bir dönemde, Allah alem tabii tarih ona göre değişecekti, kırılacaktı, bu önemli bir noktaydı. Belki de biz Şii dünyasının bir tekrar bir Fatimiler döneminde olduğu kadar büyük bir kudrete kavuşacağı, Safevilerin olabileceğinden çok daha geniş alanlara yayılmış, çok daha kuvvetli, çok daha nüfuzlu bir devlet olmasına sebep olacaktı. Bunda tabii Vatikan'ın ve Venedik'in İran dünyasına olan destekleri asla reddedilemeyecek bir şekilde ortada. Devlet-i Aliye'nin bürokratları İbrahim'cim bu Venedik'e Venedik Cumhuru diye bahsederlerdi. Yani yazışmalarda, devlet kayıtlarında da Venedik Cumhuru diye geçerdi. Hatta şöyle de derlerdi, yani dünyadan diplomasi kaybolsa İtalyanlar onu yeniden icat eder diye bir, o zaman dünyada bir genel bir kabul vardı. Gerçekten de bu biraz Roma Cumhuriyeti döneminden kalmış. Roma İmparatorluğu döneminde de kurumsal olarak devam etmiş ama Cumhuriyet dönemindeki o ilk kurumları onlar da tabii Yunanlardan, Yunan senatosundan kopyalamışlardı. Ama gerçekten de İtalyanların o kançılaryası, yani o diplomatik dilleri, diplomatik ilişkileri diğer devletlerle kurdukları, bunlar hep bilhassa Venedik döneminde İbrahim'cim kurdukları dominyonlar aracılığıyla tüm dünyaya yayılmış ve sadece ticaretin mutlak bir şekilde nasıl yapılacağını değil, aynı zamanda da bir devlet dilinin, kurumsal bir devlet dilinin, kurumsal ilişkilerin nasıl olacağını da bu şekilde İtalyanlar göstermiş oluyordu orta çağlardan itibaren Batı dünyasına ve Doğu dünyasına. Tabii bu ilişkiler Osmanlı'nın güçlü olduğu dönemlerde tabii atıl kalıyordu İbrahim'cim. Bu girişimler çok da müsbet sonuç vermiyordu Batı dünyası ve Şii dünyası için. Fakat tabii Osmanlı'nın 2. Beyazıt Han sonrasıki esnası ve sonrasındaki dönemindeki ağırkanlı tavırları bu ilişkilerin güçlenmesine, daha da önemlisi kökleşmesine sebep oldu. Yavuz Sultan Selim Han'ın kısa iktidarı, Allah alem, tabii takdir-i daha bu daha uzun sürseydi. Senin de bir önceki programda buyurduğun gibi İbrahim'cim 30 bir 20-30 yıl civarlarında bulsaydı, bu ilişkiler tek kopacak, tekrar altı hale gelecek. Hı-hı. Belki de sonuçsuz bir girişim olduğu belki daha net bir şekilde anlaşılacak. Sonuçsuz kalacaktı. Belki Memlüklerin ömrünü kısaltan bir hususu olacaktı. Çünkü Memlükler de Osmanlı'ya karşı Venediklerle irtibat kurmaktan hiç çekinmiyorlardı İbrahim'ciğim. Evet. Hadi Safivilerle ya da Fatimilerle diyelim, öncesinde bir netice mezhep ayrımı söz konusu, ciddi bir ayrım söz konusu. Fakat Memlükler Ehl-i Sünnet bir devlet olarak Osmanlı'nın aleyhine Venediklerle irtibat kurmakta, Venedikler aracılığıyla da papalıkla irtibat kurmakta hiçbir sakınca görmediler İbrahim'ciğim.
Ki zaten Fatih Sultan Mehmet dönemini konuşurken, özellikle o son dönemlerini konuşurken abi, şey demiştiniz yani, Memlüklerin Osmanlı askerlerini çok vahşice katletmeleri Fatih'in sabır sınırlarını zorlamıştı. Biraz da ordunun başında sefere çıkmasının sebebi de buydu demiştiniz. Aslında yani Yavuz Sultan Selim Han'ın Memlük seferinin kökenlerinin biraz da galiba burada aramak lazım. Yani birdenbire Yavuz Sultan Selim çok hadi Memlük üzerine yürüyoruz falan filan diyerek Mısır'a sefer düzenlememiş. Memlükler de gerçekten amiyane tabirle söyleyecek olursam, çok doğru mu bilmiyorum ama, kaşınmışlar yani.
Aynen öyle. Tabii Venedik'te İbrahim'ciğim kendi içlerinde bu bir cumhuriyet dedik bunu ama biraz yönetim sisteminden biraz bahsettik, bu Patrici meclisinden falan bahsettik ama ciddi manada kendi doçlarını büyük baskı altında tuttuğunu da anlattık. Fakat tabii bu kendi içlerinde belirgin bir huzursuzluk da doğuruyordu İbrahim'ciğim. Çünkü bu Patricilerin en seçkinlerinin oluşturduğu bir onlar meclisi. Fakat bu onlar meclisi söz konusu. Fakat bu meclis İbrahim'ciğim, onlar meclisi bir gölge iktidardı. Hı hı. Yani burada hangi on ailenin olduğu bir hücre sistemi gibiydi. Ancak o on aile kendilerini biliyordu. Bunlar doçun da bir nevi kukla dönüşmesine sebep oluyordu. Çünkü zira asıl bu şey idare bu on ailenin elinde oluyordu İbrahim'ciğim. Hı hı. Muhtemelen bunlar kendi aralarında, tabii yani ben tarihçi değilim tabii, ben bir değer taşımıyor tabii. Ya sadece bu benim aklıma gelen bir şey. Muhtemelen bu on aile İbrahim'ciğim, bu onlar meclisi kendi aralarındaki çekişmelerde öne çıkan, bir şekilde kendi düşüncelerini ve iradelerini bastıracak olan aileyi doç seçiyor. Hı-hı. Ve ondan sonra da genel geleneklerine uygun bir şekilde bu aileyi mektuplarına varacak kadar kontrol ederek bir nevi baskı altına alıyordu. Tamam, bu bir prestiji tabii ki doç olmak. Doş ailesi olmak, o hanedanın içinde olmak. Fakat aynı zamanda da bu onları güçlerini, nüfuzlarını kıran, manevi anlam dışında fiziki olarak güçlerini ve nüfuzlarını kıran da bir hususa dönüşüyordu İbrahim'ciğim. Bu onlar meclisi yüzünden. Tabii İbrahim'ciğim bunlar çok muazzam gemi ticareti yapıyor. Muazzam gemi kervanlarına, filolarına sahipler İbrahim'ciğim. Ve ilk defa olarak İbrahim'ciğim bunlar, bak bu şeyde mesela sigorta. Bak bu taşınan malların, bu filoların burada bir korsan baskınıyla ya da herhangi bir şekilde bir fırtına sırasında bu filoların yok olmasına sebep olacak bir fırtına hususunda kaybedilecek malların bunu taşıyan gemilere karşı sigortayı ilk bunlar uygulamaya başlamıştı İbrahim'ciğim. Hı hı. Çok ciddi bir posta sistemi kurdular İbrahim'ciğim. Çünkü neden dedik ya, bu büyük hemen her ciddi şehirde bu ticari şirketlerinin birer firması, bir şubesi var bunların. Hı hı. Buradaki haberler, bilgiler ancak çok iyi kotarılmış bir posta sistemiyle yapılabilirdi, korunabilirdi, muhafaza edilebilirdi. Evet. Posta sistemi de Batı dünyasında ciddi olarak bu ilk defa Venedikler tarafından kuruluyor. Ve bu da şu da enteresan İbrahim'ciğim. Bu posta sistemi tamam ama ticari habercilik diye bir şey çıkarıyorlar İbrahim'ciğim. Bak. Buna da diyorlar ki, bunu bazı bir kaleme alınmış birkaç sayfalık risaleler şeklinde yayıyorlar bunu. Buna da diyorlar, buna da gazetta diyorlar. Bak gazetta. Bugünkü gazete. Yani bugünkü çoğaltılan bu matbu gazeteler şeklinde. Hı-hı. Bunlar bir nevi gelişmiş habercilik sisteminin bir bildiri unsuru olarak gazette sistemi. Tabii ki böyle aylık şeylik değil bu tabii. Böyle günlük, haftalık falan şekilde değil. Aylık bile değil. Hı-hı. Ama dönemsel olarak bilginin kontrol edilmiş bilginin dolaşması anlamında gerçekten de çok çarpıcı bir başarı sağlıyor bu aynı zamanda İbrahim'ciğim. Fakat bu Venedik'in Yahudilerini, kendi Yahudi cemaatini ne tavrı, yani şehrin taşrasında, getto dedikleri bölgelerde toplaması. Bu mesela Venedik'te uzun süre Baruthane'ye yakın bir semte kapatıyorlar İbrahim'ciğim. Burası hem yaşamak için uygun değil. Hem çünkü sağlıklı bir havası yok bu Baruthane'nin. Hem de zaman zaman burada olan kazalarda bu mahalle zarar görüyor. Buradan Yahudiler İbrahim'ciğim birer taşınmak istiyorlar. Senatoya geliyor bu teklif. Fakat çok ciddi bir Yahudiler diyorlar ki bütün ya bölgeyi de gösteriyorlar. Bütün masrafların şehir evlerin kurulmasından tut İbrahim'ciğim yolların yapılmasına kadar bütün masrafları da üstlenmelerine rağmen ki bak tıp hizmetinden onlar da yaralanıyor ha. Hani Venedikler evet. Zaten Yahudi doktorları kullanıyorlar uzun süre. Çağlar boyu uzun süre dediğim çağlar boyu yani. Buna rağmen İbrahim'ciğim senatoda bu uzun süre tartışılıyor. Anlamsız reddiyeler, anlamsız bu konuda bir şehirde bir isyan çıkıyor. Ya biz Yahudilere yer mi göstereceğiz falan gibi böyle. Bu nedir bu onların ayrıcalığı? Ya ayrıcalığı var adamlar sen de getteye kapatmışsın ya. Oradan biri adama öteye atmaları daha sağlıklı bir yaşamla kavuşmalarına ciddi bir şekilde engel koyuyorlar. Evet. Ki mesela o dönemde Ermenilerin Katolik cemaati. Hatta İbrahim'ciğim Adalar Denizi'nde Rum Ortodoks Kilisesi'nin kendi dominyonlarının bulunduğu bölgelerde de bunları son derece anlayışlı. Hatta Ermeni Katoliklere son derece kültürel ve dini manada ayrıcalıklarını kabul etmiş. Onların kültürel faaliyetlerini, dini faaliyetlerini olumlamış bir şekilde davranmaktan da geri durmuyorlar. Fakat tabii Yahudiler de bunu unutmuyorlar İbrahim'ciğim. Tabii yani onlar Türk dünyası onları kabul ettiği zaman daha 1453'ten ya şehrin fethinden sonraki dönemden başlayarak Türklere uzun süre bir minnet borcu duyuyorlar ve bunu kabul ediyorlar, görünüyorlar ama İbrahim'ciğim sen bugün git konuş. Bak bugün git konuş. Bu 2009'larda falan başladı da. Evet, bak İbrahim ilginç. 2009'da zaman başladı. Ben ilk şeyde gördüğüm zaman inanamamıştım gazetelerde. Yahudi cemaati yeni lideri Türklere hiçbir şey borçlu değiliz dedi. Allah Allah dedim ya bu talihsiz bir söylemdir falan. O zamanlarda henüz daha böyle bir ne bileyim bu belki de konuşulmuştur ya. Ben belki tam şey yapamıyorum hatırlamıyorum belki ama ciddi bir aksiyon amel uyandırdığını görmedim. Hatta rahmetli babam o zamanlar sardı. Bunu galiba programda söylemiştim ben. Ticari ilişkilerimiz olan Yahudi cemaatinin önünde gelen isimlerinden biriyle bir gün ofisinde otururken o gün havasına kapılarak adam bize şunu dedi. Ya dedi, hiç kimse hiçbir şey borçlu değiliz dedi ya. Biz buraya da parasıyla geldik dedi arkadaş. Para verdik dedi.
Evet.
Ya ben şimdi yeri değil yani şeyi değil zamanı değil yeri de orada iş konuşulurken bu bir anda böyle bir şeyler söylemeye başladı. Ondan sonra bizden cevap alamayınca zaten kapattık konuyu da.
Zaten yani abi Yahudiler dünyada hiç kimseye haşa hiçbir şey borçlu değillerdir yani. Onlar her şeyi kendileri yapar. Kendileri başarmışlardır.
Ama bunu Türkiye'ye sığınmış yani bu insanların yani bu azıcık da tarihi bu kadar yani bu da şu ya yani tabii bu Türkiye'deki Türkiye'deki Yahudi cemaati tamamen nasıl diyelim seküler kesimin içinde yer aldığı için.
Evet.
Bunlar aynı zamanda birer ideolog, birer demagog. Yani bunların söylediği diğer kendi cenahlarında olduğu gibi biz söylersek odur. Tabii. Şeyin ne? Argümanın ne?
Argüman yok.
Neyle delillendiriyorsun? Yok öyle bir şey.
Manipülasyon konusunda çok profesyoneller abi. Her şeyi manipüle ediyorlar işte böyle.
Söylem tarzları ve konuşma tarzları aynen kendi kesimlerinin içinde
yani
olduğu gibi.
Yani konuyu parmak sallayarak
tabii. Ses yükselterek konuştukları için de kendilerini haklı zannediyorlar.
Aynen öyle.
Türklere hiçbir şey yok. Para verdik. Ya senin Türkçe'ye o zaman senin paranın mı muhtaç ya? Tamamen insani sebeplerle aldım Sıfat Sultan Mehmet'ten. İnsani sebeplerle tabii şunu da reddetmiyorum. Ticarette canlandırsınlar diye bir İstanbul bir yakın çevresi bir çekici bir hale alsın diye. Evet. Elbette ki bu da söz konusu ama sen gettoda yaşıyordun ya memnun muydun orada yaşasaydın o zaman?
Tabii.
Gelmeseydiniz o zaman ya.
Abi şimdi konuyu dağıtmak da istemiyorum ama bir şey söyleyeyim bir parantez açıp kapatayım.
Ama Venedik'le bağlı. Dağılmıyor aslında. Venedik'in gettolarıyla bağlı. Venedik'in devletiyle bağlı bir konu İbrahim.
Evet evet. Şöyle şimdi bugünün mesela Yahudilerine baktığınızda özellikle İsrail devleti içerisinde yaşayan Siyonist Yahudilerle konuştuğunuzda adamlar Filistin meselesiyle ilgili öyle argümanlar ortaya koyuyorlar ki siz neredeyse bir süre sonra evet ya bu adamlar aslında haklıymış falan diyeceksiniz yani. Çok ciddi anlamda dediğiniz gibi yani demagoji yapma konusunda, manipülasyon konusunda çok profesyoneller. Dolayısıyla tarihi de manipüle ederler. Günümüzde gerçekleştirdikleri katliamları da manipüle ederler. Hep onlar haklı çıkarlar deyip bu parantezi kapatayım.
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Tabii Venedik'in, ben İbrahim'ciğim küçük bir anekdotla bu konuyu kapatmak istiyorum. Müsaade
Lütfen,
edersen herhalde
lütfen.
vaktimiz var biraz daha.
Var var lütfen abi.
Ben ilk duyduğumda çok etkilemişti beni bu husus. Dinleyicilerimiz de hoşuna gideceğine inanıyorum. İbrahim'ciğim 1851 yılındayız, bu ilkbaharın ilk günleri. Venedik'teki ünlü La Fenice operası var İbrahim'ciğim. Halen bugünden şu. Şimdi Mart ayının başlarında Giuseppe Verdi'nin, büyük bestekar Verdi'nin İbrahim'ciğim, burada merakla beklenen bir operası ilk defa sergilenecek, gala gecesi İbrahim'ciğim. Orkestra, solistler, koristler haftadan beri, haftalardan günlerdir hazırlanıyorlar. Fakat usta Verdi yazdıkları tabii peyderpey gönderiyor operaya, provaları yapılıyor falan. Fakat İbrahim'ciğim açılış günü yaklaşıyor. Verdi son Dük'ün aryası bölümünü, yani son perdedeki okunacak en önemli sergilenecek kısmı şey göndermemiş, notalarını göndermemiş İbrahim'ciğim. Yani ne sözlerini göndermiş ne müziği belli. Hiçbir şey belli değil. Opera müdürü tedirgin. Fakat şeyden sürekli adam üstüne adam gönderiyor. Fakat Verdi'den hiçbir haber yok İbrahim'ciğim. Ya diyor, en son bir haberci gönderiyor. Ya efendim diyor, yani perde açılacak. Artık bugün akşam perdeye açıyoruz. Lütfen rezil oluruz. Bunun bir provaların yapılması lazım. Verdi son bir cevap gönderiyor İbrahim. Şarkı hazır diyor ama diyor ben diyor bu öyle bir melodi yakaladım ki diyor. Bu diyor bunun provası önceden yapılırsa mutlaka bunun müziği diyor birilerin tarafından işitilir dışarıdan. Islık olarak dillere düşer. Venedik içinde yayılır. Galadan önce sihri bozulur bunun diyor. Allah Allah, yani fakat müdürün aklı yatmıyor ama artık yapacak bir şey yok. Giuseppe Verdi'nin son kararı bu. İbrahim'ciğim inanılmaz bir şey. Gala saatine birkaç saat kala Verdi elinde notalarla bizzat kendi geliyor. Orkestraya bizzat kendi dağıtıyor notaları. Ondan sonra en son tenörün önüne sözler konuluyor. Nota ve sözler konuluyor. İbrahim'ciğim çok enteresan. Seyirciler daha salona dolarken seyirciler prova daha devam ediyormuş. Verdi'nin ne kadar haklı olduğu İbrahim'ciğim ertesi gün anlaşılıyor. Çünkü Venedik sokaklarında, kanallarındaki o gondolcular, şunlar, delikanlılar, gençler, herkes bağıra çağıra o şarkıyı söylemekte ya da ıslıkta dillerinde çalıyorlar. O da meşhur, o Verdi'nin en meşhur eseri bu La Donna Mobile diye geçer. La la la la la la la la la la la, hani reklam müziklerinde bile çalar bugün İbrahim.
Evet.
Onun yani o son saate kadar göndermemesindeki sebebin haklılığı da İbrahim'ciğim. Bu benim Venedik'le ilgili, hani Venedik deyince aklıma direkt bu La Fenice operasındaki Giuseppe Verdi'nin bu La Donna Mobile operasının açılış gecesi geliyor. Ben onu hatırlarım. Hep bunu da paylaşmak istedim
Eyvallah.
dinleyicilerimize son olarak İbrahim'ciğim.
Eyvallah abi, çok teşekkür ederiz.
Eyvallah.
Böylelikle Fatih Sultan Mehmet dönemini bitirmiş oluyoruz. Aslında geçen programda bitirmiştik de Venedik'te bunun biraz mütemmim cüzü
Şimdi
gibiydi.
İbrahim'ciğim Venedik biraz olsun dinleyicilerimizin kulağında olmalı ki Osmanlı, bütün o Orta Doğu dünyası, Doğu Akdeniz havzasında ki bu adamların gücü, bak gazetelerinden sigorta şirketlerine kadar, ticari dominyonlarından İran'la olan ilişkilerine kadar daima Osmanlı'nın bir numaralı muhatabı olmuşlar. Ta şeye kadar İbrahim'ciğim, Habsburglara kadar Osmanlı'nın bir numaralı muhatabı ve düşmanı ve çekiştiği kudret Venedikler oluyor.
Ki Habsburglar da sonra zaten bugün işte Almanya Devleti dediğimiz devletin
Evet.
temellerini atmış oluyorlardı. Çok teşekkür ederiz abi. Biraz Fatih Sultan Mehmet döneminin mütemmim cüzü gibi oldu bir program. İnşallah önümüzdeki
Evet.
hafta itibaren yeni bir konukla tekrar, yeni bir konuyla daha doğrusu tekrar
İnşallah.
Dinleyicilerimize birlikte oluruz. Çok teşekkür ediyoruz
Ben teşekkür ediyorum.
katkılarınız için.
Eyvallah.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte Venedikliler üzerine konuştuk. Venedikliler az önce Okay abinin de ifade ettiği gibi Habsburg hanedanlığının Avrupa'da yükselişinin başladığı döneme kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun Devleti Aliye'nin bir numaralı muhatabı ve düşmanıydı. Bu program biraz Fatih Sultan Mehmet döneminin tamamlayıcısı, sonun sonu gibi bir program oldu. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.